Ayrım 25, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 314. 13-32. Herkes bitkin bir şekilde kumlara çökmüştü. Çalıntı kamyon dar sahil yolunda buhar çıkarıyordu. Motor kapağı açıktı. İki taraftan denize inen kayalık yamacın sınırını çizdiği beyaz kumlar bir kavis oluşturuyordu. Bütün köylerden uzak kumsal boştu. Painter güneye bakıp sallallahla aralarında bulunan 50 mili görmeye çalıştı. Safiye orada olmalı. Geç kalmamış olmak için dua ediyordu. Arkasındaki Omaha ve 3 çöl fantomu kamyonun motoruyla ilgili bir tartışma içindeydi. Diğerleri zorlu bir yolculukla geçen uzun gecenin ardından kayalıkların gölgesine gidip çökmüştü. Kamyonun çelik yatağı sahil yolundaki tümseklere ve çukurlara karşı bir koruma sağlamıyordu. Painter biraz uyumuştu ama gerçekten dinlenememiş, yalnızca huzursuz rüyalar görmüştü. Şişip kapanan sol gözüne dokundu. Acısı duruma odaklanmasını sağlıyordu. Yolculuk sürekli olmasına karşın yavaştı. Bölgenin ve eski yolun durumu hızlarını kesiyordu. Şimdi de radyatör hortumu delinmişti. Gecikme her şeyi riske atıyordu. Kumların gıcırtısı dikkatini Coral'a çekti. Biraz kısa ayak bileklerini gösteren bol bir elbise giymişti. Saçlarına ve yüzüne kamyondan petrol bulaşmıştı. ''Geç kalıyoruz'' dedi Coral. Painter başını salladı. ''Ama ne kadar geç.'' Coral Breitlinger dalgıç kronometreli saatine baktı. Organizasyondaki en iyi lojistik ve strateji uzmanı olarak görülürdü. Cassandra'nın saldırı ekibinin sallallaha kuşlukta vardığını düşünüyorum. Yalnızca kimsenin onları şababın bombalanmasından sorumlu tutmayacağı ve şehirde kendilerine yedek bir pozisyon oluşturabilecekleri bir zamana kadar varışlarını ertelemişlerdir. En iyi ve en kötü durum senaryoları nedir? En kötüsü mezara 2 saat önce vardılar. En iyisi şu anda gidiyorlar. Painter başını iki yana salladı. Fazla bir hareket alanı yok. Yok, kendimizi kandırmamalıyız. Painter'a baktı. Saldırı ekibi odak noktasını gösterdi. Denizde kazandıkları zafer sayesinde yeni bir kararlılıkla hareket edeceklerdir. Ama bir umut olabilir. Neymiş o? Kararlı olsalar da ekstra dikkatle hareket edeceklerdir. Painter kaşlarını çattı. Coral açıkladı. Daha önce sürpriz unsurundan bahsetmiştin. En büyük gücümüz sürpriz değil. Yüzbaşı Sanchez'in profilinden anladığım kadarıyla risk alacak biri değil. Takip edilmeyi bekliyormuş gibi hareket edecektir. Ve bu da bizim lehimize bir durum, öyle mi? Nasıl? Birisi durmadan omzunun üstünden geriye bakarsa büyük olasılıkla ayağı takılır. Tam bir zen gibisin Novak. Coral omuz silkti. Annem Budist'ti. Painter ona baktı. Bunu o kadar ifadesiz bir şekilde söylemişti ki şaka yapıp yapmadığını anlayamıyordu. Tamamdır. Motor tekleyip homurdanarak çalışınca Omaha onlara seslendi. Araç öncekinden daha zorlukla olsa da çalışıyordu. Herkes binsin. Diğerleri biraz itiraz ederek kumdan kalktı. Painter Kara'nın önünden binip ona yardım ederken ellerindeki titremeyi fark etti. Sen iyi misin? Kara elini çekip öteki elinin içine aldı. Painter'ın gözlerine bakmıyordu. İyiyim, yalnızca Safiye için endişeleniyorum. Arka tarafta karanlık bir köşe buldu. Diğerleri de aynı şeyi yaptı. Güneş kamyonun arkasını ısıtmaya başlamıştı. Devasa barak arka kapağı kapatırken Omaha'da içeri atladı. Dirseklerinden parmak uçlarına kadar yağ ve mazota bulanmıştı. ''Çalıştırdın'' dedi Dan gözlerini kısıp kardeşine bakarak. ''Ama bunun nedeni güneş değil, miyop oluşuydu. Patlama sırasında gözlüğünü kaybetmişti. Arabistan'la çok sert bir şekilde tanışmıştı ama dayanıyordu. ''Motor sallallaha kadar idare eder mi?'' Omaha omuz silkip kardeşinin yanına çöktü. ''Bir şekilde hallettik. Delinen hortumun sızdırmasına engel olduk. Motor aşırı ısınabilir ama sadece 50 mil kadar gitmemiz gerekiyor. Başaracağız.'' Painter da bu adamın coşkusunu paylaşabilmeyi diliyordu. Coral ve Clay'in arasına oturdu. Kamyon ileri atılıp hepsini yerinden hoplattı. Aygır'ın endişeli bir şekilde kişlemesine neden oldu. Nalları yamru yumru kamyon yatağına vurdu. Kamyon yeniden sallallaha doğru yola koyulurken egzoz borusundan dizel dumanı çıkmaya başladı. Güneş her yüzeyden yansırken Painter yüzünü ışığa karşı örttü. Uyuma olasılığı olmadığı için Cassandra'yı düşünmeye, eski ortağıyla yaşadığı geçmiş deneyimlerini zihninde yeniden canlandırmaya başladı. Strateji seansları, ofisler arası toplantılar, sahada çeşitli operasyonlar. Bütün bu olaylar sırasında Cassandra onun eşiti olduğunu göstermişti. Ama Painter onun hilesinden, soğukkanlılığından, hesapçı acımasızlığından habersizdi. Bu noktada Painter'ı geride bırakmış, ondan daha iyi bir saha ajanı olduğunu göstermişti. Coral'ın bir dakika önceki sözlerini düşündü. Birisi durmadan omzunun üstünden geriye bakarsa büyük olasılıkla ayağı takılır. Kendisine böyle mi olmuştu? Müzedeki soygun girişiminden beri Cassandra ile olan geçmişini o kadar çok düşünmüştü ki ona odaklanamamış, geçmişle geleceği dengeleyememişti. Hatta yüreğinde bile. Şabab Oman'da tedbiri elden bırakmasına neden olan şey bu muydu? Cassandra'nın iyiliğine olan inancı mı? Eğer ona aşık olduysa aralarında gerçek bir şeyler olmalıydı. Artık daha iyi biliyordu. Bir itiraz homurtusu dikkatini karşıya çekti. Clay peleriniyle dizlerini örtmüştü. Soluk teni, tıraşlı kızıl saçları ve delik kulaklarıyla kötü bir Arap taklidiydi. Painter'ın bakışlarını yakaladı. ''Sen ne düşünüyorsun, oraya zamanında varacak mıyız?'' Painter bundan sonra dürüstlüğün en iyi yol olduğunu biliyordu. ''Bilmiyorum.'' 14-13 Safiye dört çekerli Mitsubishi'nin arka koltuğundaydı. Birbirine benzer üç araç arkadan geliyordu. Bakire Meryem'in babası Nabi İmran'ın mezarına doğru giden küçük bir cenaze alayını oluşturuyorlardı. Safiye kas katı bir şekilde oturuyordu. İçerisinin gıcır gıcır yapısı, kömür karası deri, titanyum kenarlar, mavi ışıklar yolcusunun peşmürde halini yalanlıyordu. Safiye zihnindeki etrafı kırmızı sis perdesinin tamamını uyuşturucunun yan etkilerine bağlayamıyordu. Cassandra ile yaptığı konuşmayı hatırladı. Painter, kimdi o? Bir zamanlar Cassandra ile nasıl ortak olmuştu? Bu ne anlama geliyordu? Onun alaycı gülümsemesine, elinin güven verircesine hafif bir şekilde kendisininkine dokunuşunu hatırlarken içinin acıdığını hissetti. Painter başka ne saklamıştı? Safiye henüz yüzleşemediği şaşkınlığını derinlere itiyor, onun kendisini neden bu kadar etkilediğini anlayamıyordu. Birbirlerini tanımıyorlardı bile. Dikkatini Cassandra ile ilgili diğer rahatsız edici yoruma çevirdi. Birleşik Devletler hükümeti için nasıl çalıştığına, bu mümkün müydü? Safiye Amerikan dış politikasını genellikle acımasız bulsa da politikacıların bu saldırıyı desteklediklerini düşünemiyordu. Cassandra'nın altındaki adamların bile haşin, paralı askerlere has bir yapısı vardı. Yakınlıkları tüylerini diken diken ediyordu. Bunlar sıradan Amerikan askerleri değildi. Ve sonra hep siyah giyen Kane isimli adam vardı. Onun Queensland aksanını tanımıştı. Avustralyalıydı. Araçlarını o kullanıyordu. Virajları çok sert, neredeyse öfkeyle alıyordu. Onun hikayesi neydi? Safiye'nin yanında bir başkası daha oturuyordu. Cassandra elleri kucağında manzarayı seyrediyordu, bir turist gibi. Ancak o üç tabanca taşıyordu. Cassandra bunları Safiye'ye göstermişti, uyarı niteliğinde. Biri omuz kılıfında, diğeri belinde, sonuncusu da ayak bileğine bağlıydı. Safiye gizli bir dördüncü silah olduğundan şüpheleniyordu. Kapana kısılan Safiye'nin hareketsiz oturmaktan başka çaresi yoktu. Salallah'ın merkezini geçerken aracın yön bulma sistemine baktı. Deniz kıyısı oteli olan Hilton Salallah'ın yanından geçip içerilere, Nabi İmran'ın mezarının beklediği El Kef bölgesine doğru ilerlediler. Fazla uzak değildi. Salallah küçük bir kasabaydı. Bir uçtan diğerine gitmek birkaç dakika sürüyordu. Şehrin en ilginç yerleri belediye sınırlarının dışındaki doğal harikalarıydı. Muksal'ın muhteşem kumlu sahilleri, Sumhurra'nın antik harabeleri, muson yağmurları altında gelişen çok sayıda fidanlık. Biraz daha içeride dünyada nadir bulunan tütsü ağaçlarının yetiştiği birkaç yerden biri olan Yeşil Dofar Dağları arka planı oluşturuyordu. Safiye puslu dağlara, ebedi gizem ve zenginlik merkezine doğru baktı. Umman'ın ana zenginlik kaynağı olarak petrolün, tütsünün yerini almasına rağmen, tütsü hala Sallallah'ın yerel ekonomisini yönetiyordu. Geleneksel açık hava pazarından kasabaya gül suyu, amber, sandal ağacı kerestesi ve sarı sakız kokusu yayılıyordu. Burası dünyanın parfüm merkeziydi. En ünlü tasarımcılar numune almak için buraya gelirdi. Tütsü geçmişte ülkenin gerçek zenginliği olup altını bile geride bırakıyordu. Değerli tütsü ticareti Umman Ticaret Merkezi'ni harekete geçiriyor, Arap yelkenlilerini Ürdün ve Türkiye kadar kuzeye, Afrika kadar batıya gönderiyordu. Ama efsanenin gerçek kaynağı karayolu rotası olan tütsü yoluydu. Bu yolda tarihleri Yahudi, Hristiyan ve İslam dinleriyle karışan şifreli ve gizemli antik harabeler bulunuyordu. En ünlüsü Nuh'un torunları tarafından kurulan zenginliğini çölden geçen karavanların en önemli sulama alanı rolünü oynamasıyla kazanan bin sütunlu şehir Ubar'dı. Şimdi bin yıl sonra Ubar yeniden güç odağı haline gelmişti. Hatta sırlarını keşfetmek, kalbini ortaya çıkarmak için kan dökülmüştü. Safiye arkasındaki gümüş bavula bakmamak için direniyordu. Demir kalp sallallah'tan gelmişti. Tıpkı geride bırakılmış bir ekmek kırıntısı, Ubar'ın gerçek zenginliğine giden bir yol gösterici gibiydi. Antimadde, bu mümkün olabilir miydi? Mitsubishi yavaşlayıp asfalt olmayan bir yan caddeye döndü. Yol kenarındaki palmiye ağaçlarının gölgesine sığınmış hurma, Hindistan cevizi ve üzüm satan tezgahları geçerken iyice yavaşladılar. Safiye aşağıya atlayıp kaçmayı düşündü ama kemerle bağlanmıştı. Kemerini çözmek için yapacağı her hareket durdurulurdu. Sonra arkadan gelen silahlı adamlarla dolu araçlar vardı. Bir kamyonet arkalarından döndü, diğeri yola devam etti. Belki sokağın diğer tarafını da tutmak için etrafından dolaşıyordu. Safiye bu kadar fazladan önlem alınmasına şaşırmıştı. Cain ve Cassandra esiri tutmak için yeterdi artardı bile. Safiye kaçış olmadığını biliyordu. Buna kalkışması ölümü anlamına gelirdi. Hararetli bir ısı dalgası uzun süredir bastırdığı öfkesi içini yakıyordu. Kendini gereksiz yere feda etmeyecekti. Onların oyunlarını oynayacaktı. Ama uygun fırsatı da bekleyecekti. Cassandra'ya doğru baktı. Ondan intikam alacaktı. Arkadaşları için, kendisi için. Mitsubishi demir kapıların dışında dururken aklında bu düşünce vardı. Nabi İmran'ın mezarına gelmişlerdi. ''Bir şey denemeye kalkışma.'' diye uyardı Cassandra aklını okumuş gibi. John Cain camdan yarı eğilmiş kapıdaki görevliyle konuşuyordu. Birkaç umman riyali el değiştirdi. Görevli bir düğmeye bastı, kapılar açıldı, araç içeri girdi. Cain yavaşça içeri girip park etti. Diğer kamyonet yol kenarındaki tezgahların yanında durdu. Cain aşağıya atlayıp kapıyı açmak için geldi. Normal şartlar altında bu çok centilmence bir hareket olarak görülebilirdi. Ama şu anda yalnızca bir önlemdi. Safiye'ye elini uzattı. Safiye onu reddedip kendisi aşağıya indi. Cassandra kamyonetin arka tarafını dolaşıp geldi. Gümüş çanta elindeydi. Şimdi ne yapıyoruz? Safiye etrafına baktı. Nereden başlayacaklardı? Küçük düzenli bir bahçeyle sınırlanmış kaldırım taşı döşeli avluda dikiliyorlardı. Avlunun karşısında küçük bir cami vardı. Kahverengi altın kubbesinin üstündeki beyaz minaresi gökyüzünün parıltısına doğru yükseliyordu. En üstteki daire biçimindeki balkon müezzinin Müslümanları namaza çağırmak için günde 5 kez ezan okuduğu yerdi. Safiye da kendi kendine dua etti. Aldığı yanıt sessizlikti ama yine de onu rahatlatıyordu. Avlunun içinde kasabanın sesleri boğuktu. Sanki mezarın kutsallığı karşısında hava bile hareketsiz kalıyordu. İbadet eden birkaç kişi bir kenarda uzanan türbeye saygı göstererek yavaşça hareket ediyordu. Türbe kemerli, beyaza boyanmış, kenarları yeşil, uzun alçak bir binaydı. Türbe binasının içinde Bakire Meryem'in babası Nabi İmran'ın mezarı vardı. Cassandra Safiye'nin önüne geçti. Kadının sabırsızlığı, birikmiş enerjisi havayı karıştırıyor, geride neredeyse elle dokunulabilir bir hava bırakıyordu. ''Nereden başlayacağız?'' ''Başlangıçtan.'' diye mırıldandı Safiye, yürümeye başladı. Ona ihtiyaçları vardı. Esir olmasına rağmen acele etmeyecekti, bilgi onun kalkanıydı. Cassandra peşinden gitti. Safiye kutsal türbenin girişine doğru yürüdü. Türbenin görevlilerinden biri olan cübbeli bir adam onları karşılamak için geldi. ''Salamün aleyküm'' diye onları selamladı. ''Aleyküm selam'' diye karşılık verdi Safiye. ''Asfa'' dedi başını işaret ederek. ''Kadınlar mezara başları açık giremezler.'' Bir çift yeşil başörtü çıkardı. ''Şükran.'' Safiye ona teşekkür edip örtüyü hemen başına bağladı. Parmakları uzun zaman önce unuttuğunu sandığı bir beceriklilikle hareket ediyordu. Adam Kassandra'ya yardım ederken Safiye hiç de küçük olmayan bir tatmin duygusu hissetti. ''Huzur sizinle olsun'' dedi görevli, gölgedeki yerine geri çekilirken. ''Ayakkabılarımızı ve sandaletlerimizi de çıkarmamız gerek'' dedi Safiye, kapının dışındaki ayakkabıları işaret ederek. Az sonra çıplak ayakla içeri girdiler. Kutsal mekan bina boyunca uzanan uzun bir salondan ibaretti. Bir uçta küçük bir sunak boyunda yükseltilmiş kahverengi mermer mezar taşı bulunuyordu. Mermerin üzerindeki bronz mangalda yanan tütsü odaya ilacı andıran bir koku yayıyordu. Ama en fazla dikkat çeken şey mezar taşının altındaki mezardı. Salonun ortasında 30 metre uzunluğunda, yerden yarım metre yüksekte ve üzerinde Kur'an'dan sözler bulunan gökkuşağı renginde kumaşlarla örtülü bir mezar vardı. Mezarın iki yanında seccadeler seriliydi. ''Bu büyük bir mezar'' dedi Kane yumuşak bir sesle. Namaz kılan biri seccadeden kalktı. Yeni gelenlere bakıp sessizce odadan çıktı. İçerisi onlara kalmıştı. Safiye örtülü mezar boyunca yürüdü. Bir mezarın bir tarafını ölçerseniz diğer tarafında aynı ölçüye ulaşamayacağını söylenirdi. Bu halk inanışını hiç test etmemişti. Kassandra onun arkasından geliyor etrafa bakıyordu. ''Burası hakkında ne biliyorsun?'' Safiye mezarın sonundan dolaşıp mermer mezar taşına doğru devam ederken omuz silkti. ''Mezar orta çağdan beri büyük saygı görür ama bütün bu süslemeler...'' Eliyle bütün türbeyi ve avluyu işaret etti. Bütün bunlar görece yenidir. Safiye mermer mezar taşına doğru ilerledi, elini yüzeye sürdü. Burası Reginald Kensington'ın demir kalbin bulunduğu kum taşı heykeli çıkardığı yer, 40 yıl önce. Kassandra elindeki küçük metal çantayla yürüdü, taş sunağın etrafından dolaştı. Tütsülerin dumanları yılan gibi kıvrılarak yükseliyordu. ''Kane demek bakire Meryem'in babası gerçekten burada gömülü'' dedi. ''Bu iddia ile ilgili bazı tartışmalar var.'' Kassandra ona baktı. ''Nasıl yani?'' ''En büyük Hristiyan gruplar, Katolikler, Bizanslılar, Nestorianlar, James yanlıları, Meryem'in babasının Joachim isimli bir adam olduğuna inanıyordu. Ama buna itiraz edildi. Kur'an Meryem'in çok saygın İmran ailesinden geldiğini iddia ediyor. Yahudi inancı da bu yönde.'' Hikayeye göre İmran ve karısı bir çocuk ister ama karısı kısırdır. İmran erkek çocuk için dua eder. Kudüs'teki tapınağa adayacağı bir çocuk. Duası kabul olur, karısı hamiledir. Ama bir kız çocuğuna, Meryem'e, yine de çok sevilen anne babası Meryem'i Tanrı'nın mucizesinin onuruna dindar bir hayat yaşamaya adar. Bir melek tarafından hamile bırakılana kadar. Evet, o zaman dinler arasındaki durum biraz sıkıntılı bir hal alıyor. ''Ya heykel? Mezarın başında bulunan?'' diye sordu Kassandra. Sohbeti tekrar amaçlarına çevirmeye çalışıyordu. ''Neden oraya konmuş?'' Safiye mermer mezar taşının önünde dikilip bu soruyu düşündü. Londra'dan gelirken yol boyu bu soruyu düşünmüştü. Neden birisi Ubar'la ilgili bir ipucunu Bakire Meryem'le, yani üç dini inanç, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam tarafından da saygı gören bir figürle ilgili bir yere koymuştu? Bunun nedeni oranın çağlar boyunca korunacağını bilmesi miydi? Her inanç mezarı korumayla ilgileniyordu. Kimse Reginald Kensington'ın heykeli çıkarıp İngiltere'deki koleksiyonuna götürmesini beklememişti. Ama heykeli tapınağa en başına kim getirmişti ve bunun nedeni neydi? Sallallah'ın tütsü yolunun başlangıcını oluşturuyor olması mıydı? Heykel Arabistan'ın kalbine giden ilk işaret direği, ilk yol levhası mıydı? Safiye'nin zihninde çeşitli senaryolar dolaşıyordu. Heykelin yaşı, mezarı saran gizem, bölgenin bütün inançlar tarafından saygı görmesi. Kassandra'ya döndü. Kalbi görmem gerek. Neden? Çünkü haklısın. Heykel buraya bir nedenden ötürü konmuş olmalı. Kassandra ona uzun bir an boyunca baktı. Sonra seccadenin üzerine çömelip çantayı açtı. Demir kalp siyah kauçuk kalıbında donuk bir şekilde parlıyordu. Safiye onun yanına çömelip kalbi aldı. Ağırlığı onu yine şaşırttı. Sırf demir olamayacak kadar yoğun görünüyordu. Ayağa kalkarken kalbin içindeki belli belirsiz çalkalanmayı hissetti. Sanki kalbin odacıklarını erimiş kurşun doldurmuştu. Kalbi mermer sunağa taşıdı. Heykelin burada dikili olduğu söyleniyor. Safiye dönerken kalp damarlarından birinin dibinden birkaç tütsü parçası döküldü. Mermer sunağın üzerine tuz gibi dağıldı. Safiye kalbi kendi kalbine götürüp anatomik olarak yerleştirdi. Karıncıklar aşağıda, aort damarı solda, uzun dar mezarın başında durup heykelin patlamadan önceki halini hayal etti. Neredeyse 2 metre boyunda, baş ve yüz örtüsüyle bugünün tipik bir bedevisiydi. Figür omzunda cenazelerde kullanılan uzun bir buhurdan taşıyordu. Tıpkı bir tüfekle nişan almış gibiydi. Safiye antik tütsü tanelerine baktı. Bir zamanlar burada yananla aynı tütsü müydü bu? Soğuk demiri kolunun altına sıkıştırıp kristalleşmiş birkaç taneyi aldı. Yakındaki mangala atıp arkadaşları için dua etti. Tütsü taneleri cızırdayıp havaya taze bir tatlı koku yaydı. Gözlerini kapatıp nefes aldı. Tütsünün güzel kokusu havayı kaplamıştı. Antik geçmişin kokusu. Nefes alırken zaman da geriye, İsa'nın doğumundan öncesine gitti. Bu tütsüyü üreten uzun zaman önce ölmüş olan ağacı düşündü. Minik yeşil yapraklarıyla çarpık çurpuk bodur bir ağaçtı. Onun özünü toplayan eski insanları hayal etti. Dağlarda yaşayan bu münzevi kabileler o kadar yalıtılmış haldeydi ki dilleri modern Arapçadan önce geliyordu. Yalnızca bir avuç kabile üyesi dağlardaki yalnız hayatına devam edip kıt kanaat geçinerek yaşıyordu. Zihninde onların dillerini duydu. Kuşların şarkısına benzer bir dildi bu. Şahra denen bu insanların soyları kurucu atalarına kadar izlenerek Ubar'ın hayatta kalan son torunları olduğu iddia ediliyordu. Bu tür insanlar tütsüyü kendileri mi hasat etmişti? Her nefesle geçmişi içine çekerken bayılmak üzere olduğunu, odanın etrafında döndüğünü hissetti. Bir an için aşağıyı yukarıdan ayırt edemedi. Sunağın kenarına tutunurken dizleri gücünü kaybetti. John Kane dirseğini yakaladı, kalbin bulunduğu dirseğini. Kalp dirseğinden kurtulup düştü. Tok bir şangırtıyla sunağa çarpıp kaygan mermerde yuvarlandı. Demir yüzeyinin üzerinde döndü, içindeki sıvı dengesini bozmuş gibi yalpaladı. Cassandra kalbe doğru bir hamle yaptı. "Hayır," diye uyardı Safiye. "Bırak öyle kalsın." Kalp son bir kez daha dönüp yavaşladı. Yavaşlarken biraz sallanıp hafif yön değiştirdi, sonra tamamen durdu. "Dokunma." Safiye diz çöktü. Gözleri sunak taşıyla aynı hizaya geldi. Tütsü iç bayıltıcı hale gelmişti. Kalp Safiye'nin az önce tuttuğu pozisyonda duruyordu. Karıncıklar aşağıda, aort damarı yukarıda ve solda. Safiye ayağa kalktı. Vücudunu sanki kendi göğsündeymiş gibi kalbin pozisyonuna uyacak şekilde düzeltti. Uygun pozisyon alınca ayaklarını ayarlayıp kollarını kaldırdı. Ellerinde görünmeyen bir tüfek ya da cenaze buğurdanı tutar gibiydi. Antik heykelin pozisyonunda kalan Safiye kaldırdığı kolunun yönüne doğru baktı. Kolu mezarın boyuyla aynı hizada uzanıyordu. Kollarını indirip demir kalbe baktı. Kalbin tesadüfen bu pozisyonda kalması olasılığı neydi? Kalbin içindeki çalkalanmayı hatırladı. Gergin dönüşünü, en sondaki yalpalamasını. Bir pusula gibi. Daha iyi görebilmek için kolunu biraz kaldırıp mezar boyunca baktı. Bakışları duvarları, şehri ve ötesini aştı, sahilden uzaklaştı, uzaktaki yeşil dağlara açıldı. O zaman anladı, emin olmak zorundaydı. "Bir haritaya ihtiyacım var." "Neden?" diye sordu Cassandra. "Çünkü bundan sonra nereye gitmemiz gerektiğini biliyorum."
25. ayının sonu. Sayfa 327.